Ayrım 16.
Horus da kanatlarını açmış bir şahin ile sembolize edilirdi. Robert K. G. Temple'ın iddia ettiği gibi Dogon kültürü bu eski bilgeliği Mısırlılardan devralmış olabilir mi? Gerçekte eski Mısır takvimi aslında bir Sirius takvimidir ve yine Mısır tanrıçası Isis de köken olarak Sirius tanrıçasıdır. Şahine benzer 8 adet kuş Afrika harabelerinde ne arıyor? Zimbabwe'nin ne zaman ve kimin tarafından kurulduğunu bilemiyoruz. Harabelerin görünen bir tarihi bulunmuyor fakat Dogonluların ne zaman ve neden dolayı Mali'ye geldikleri konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Görünen o ki aynı yıldız sisteminin modeli ne Dogonlular ne de Bantular için yabancı değil. Her ikisi de Mısır tanrısı Horus'un sembolü olan şahine tapıyorlar. Dogonlar, Sirius sisteminden kalma yıldızlardan armağan bir efsaneyle tanrıların ziyaretlerini ebedileştirmeye mi çalışıyorlardı? Bantular da aynı gayreti ancak tepeden bakılırsa anlaşılabilecek bir eser meydana getirmek için mi sarf ediyorlardı? Yaklaşımlarının Zimbabwe bilgecisine kesin bir çözüm getirdiği iddiasına değilim. Tek bildiğim odur ki bugüne kadar hiçbir kimse dört dörtlük tatmin edici bir şey söyleyememiştir. Zimbabwe'nin büyük elipsi kale olmadığına göre, kale 100 metre yüksekteki akropolistedir. Ya bir mesken ya da bir çeşit tapınak olarak kullanılmış olmalıdır. Ne var ki, kendi türünden en küçük bir buluntu bile ortaya çıkmadığına göre, bu mesken kuramı suya düşmek zorundadır. Görece, barbarca şeklinde tanımlayabildiğimiz duvar işçiliğinde de ne bir kral adına, ne de herhangi süsleyici bir dekorasyona yer verilmemiştir. Taca benzer en küçük bir nesne bile bulunmamıştır. Bir zamanların içinde insanların yaşadığı çağrışımını verebilecek oda falan yoktur. Çevrede koskocaman bir dört duvar, onun içinde hemen paralelinde bir iç duvar ve de bir köşede kapısız, penceresiz bir kule. Kral ne yapsın bütün bunları? Kale ve saray kurumları tasfiye olduğuna göre dinsel bir kült yaklaşımı ile baş başa kalıyoruz. Zimbabwe'de kaldığım süre zarfında paralel duvarların arasında kapısız kuleye doğru sıralanarak Sirius sistemine gelen Tanrı Nommo adına ayinler yapan Bantu zencilerinin hayallerini kuruyordum. Buraya kadar dökümünü yaptığımız Zimbabwe sorununa getirilen bütün çözümler spekülasyonlardan öteye gidememiştir. Sırf bu nedenledir ki ben de kendi spekülasyonumu eklemekte bir sakınca görmüyorum. Bu da Zimbabwe ile ilgilenen bütün diğerleri kadar geçerli olsa gerektir. Bütün bu çalışma ve yolculuklarımın ardından saçlarına kır düşmüş Atinalı beyi hatırlıyorum. Beni affetmesini dilemeliyim kendisinden. Ek, Yeni Zelanda'nın Maori yerlilerinin Rongomai efsanesinde şöyle bir anlatım vardır. Ngātihanun atalarıyla bir başka kabile arasında savaş çıkmış. Kötü kabile bir pağda istihkam haline getirilmiş köy mevzilenmiş. Kötü kabile kutsal bir emaneti çaldığı için Ngātihō kabilesinin rahipleri kendilerine yardımcı olması için tanrıları Rongomai'ye yakarmışlar. Öğle üzeri tanrı Rongomai hava yoluyla gelmiş, yanıp sönen bir yıldız veya bir kuyruklu yıldız ya da bir ateş alevi gibiymiş. Pağanın üzerinde gelene kadar çarçabuk uçuvermiş ve sonra da Marayın köy meydanı ortasına doğru pike yapmış. Yer fırıl fırıl dönmüş ve birbirine girmiş. Gürültü gök gürültüsü gibi olmuş. Ngātihō savaşçıları Tanrı Rongomai'yi sevinç çığlıklarıyla kutsamışlar ve pağayı anında ele geçirmişler. 6. Gerçek kral listeleri. Sözcükler ve ansiklopediler türünden geniş referans kitapları ortalama okuyucu için eğerler ve fakatlara yer vermeyen, kabul edilmiş az ve öz bilginin iletimi gibi bir yarar sağlar. Bu gerçeği Sümerler başlığı altında sınarken kalın ciltli kitaplarda şu tür bilgilerle karşılaştım. Bugünkü Bağdat ile Basra Körfezi arasında kalan bölgenin Mezopotamya sakinleri olan Sümerler. Varlıkları lingüistik temellere dayandırılarak kanıtlanabilen, başlangıçları M.Ö. 3000'lere kadar uzanan, bilinmeyen bir ırktan insan topluluğu. Sümerlerin Babil'e, Fırat'la Dicle arasında kalan bölgeye ne zaman ve nereden göç ettikleri bugüne kadar ortaya çıkarılamamıştır. Veya merkezi ve güney Mezopotamya'nın sakinleri olan M.Ö. 4. ile 2. bin yılları arasında ortaya çıkan Sümerler. Ya da Sümerlerin kökeni belirsizdir, doğudaki dağlardan veya denizlerden gelmiş olabilirler. Bilinen tek gerçek tarih döneminin başlangıç yıllarında Mezopotamya'ya yerleşmiş olduklarıdır. Bu insanların nereden gelmiş olduklarının bilinmezliği oy birliğiyle kabul edilmiştir. Nansen pasaportu, vatansız göçmenler için kullanılan yolculuk dokümanları taşıyan bu insanların gerideki ayak izleri zamanın rüzgarları tarafından silinip savrulmuştur. Ve yine bu aynı insanlar çivi yazısı için 42 karakterlik alfabe bulmuş ve kısa ömürlü konuşma dilini kalıcı yazıya dönüştürmüşlerdir. Bağdat'ın güneyinde yürütülen kazılarda Sümer devrine dayanan 30 binden fazla kil tablet bulunmuştur. Bundan 100 yıl öncesine kadar Sümerlerin adlarının bile bilinmemesi nedenle olağanüstü ve nedenle gizem doludur. Astrolog Jules Oppert, Hamburg 1825, Paris 1905, Sümer ülkesini açığa çıkaran ve çivi yazısını söken ilk bilim adamı olmuştur. Ve bu olay 1869 yılında cereyan etmiştir. Pennsylvania Üniversitesi'nden astrolog Profesör Samuel Noah Kramer, kil tabletler üzerindeki çalışmaları neticesinde Sümerlerin araba tekerleği ve yelkenli gemi gibi teknik gelişmeleri mükemmel organize edilmiş bir hiyerarşik yetki sistemi içerisinde yöneltilmeyi ve bugün bile hala yararlanma durumunda olduğumuz astronomik bir takım bilgileri gayetle iyi bildikleri hükmüne ulaşmıştır. Sümerler bütün bu bilgileri nereden edinmişlerdir? Garip ama gerçek, dakikanın 60 saniyeden oluşmasından tutun da, güneş yılına kadar daha birçok çağdaş bilgi Sümerlerin dağarcığı içerisinde yer almaktadır. Avrupa'nın taş devrini yaşadığı bir dönemde Sümerler baskılı dokümanları, fatura ve benzerleriyle adeta belirli düzeyde bir büro çalışmasına ulaşmışlardır. Silindir mühürleri de bulan yine onlar olmuştur. 2-2,5 santimetre dolayındaki bu mühürler kolyelerin içinde taşınıyor ve bu sayede her an el altında olabiliyordu. Vergi tahsildarları alındıların üzerine basıyorlardı bu mühürleri. Bazıları son derecede güzel yapılmış olan bu mühürler en az 4000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bu Sümerler, bu bilinmeyen insanların dosyasına daha ne gibi bilgiler ekleyebiliriz? Saç rengi son derece koyu. Yazıtlarda kara kafalar şeklinde değinmeler var. Irk, Sümerler bu bölgeye gelmeden önce Fırat ve Dicle havalisinde Sami kabileleri yaşamaktaydı. Sümerler ise kesinlikle Sami ırkından olmadıkları gibi Zenci kökenli de değillerdi. Sümer kabartmalarındaki tasvirlerden çok ama çok ötelere uzanan bir Hint-Avrupa karışımı müşahede edebiliriz. Sir Arthur Keith şu noktaya işaret etmektedir. Sümerlilerin yüz hatlarının bir benzerini doğuda Afganistan ve Belucistan yerlileri ile İndus Vadisi'nin ötelerinde yani 2400 kilometrelik bir uzaklıkta görebilmek mümkündür. 43. Her nereden gelmiş olurlarsa olsunlar, bilim adamlarının da kabul ettikleri gibi beraberlerinde parlak bir kültür ve bütün bir uygarlık getirmişler ve bu üstünlüğe karşı koyamayan yerli kabileleri sahneden silmişlerdir. Bu üstünlüklerinin bilincinde olmuş olmalılar ki sayısız yaratılış mitlerinde kendilerinden göksel yaratıcılara hizmet etmek üzere doğmuş ve gerçek uygarlığın kurucuları olarak söz etmektedirler. 44. Bu tanrılarının özellikle gökler ve yeryüzü tanrısı Enlil'in yardımları ile Sümerler rüzgarlarla kavrulan çorak bir araziyi parlak ve verimli bir krallığa dönüştürmüşlerdir. Kremer. M.Ö. 4000'ler gibi bir zamanda böylesine yüksek bir kültür, hiçlik bulutları arasından nasıl doğabilmiştir? Kent mimarisini onlara öğreten kimdir? Hızlandırılmış kurslar mı? 12 şehir devletini böylesine etkin bir biçimde organize etmeyi kimden öğrenmişlerdir? Ülkelerinde kanallar açabilecek kadar ileri bir mühendislik bilgisini nereden edinmişlerdir? Bu sayededir ki, Fırat'ın taşmaları sonucunda ortaya çıkan su kalıntısı karşısında normal ürünü titizlikle korumuşlardır. Kareler, küpler, evrik değerler, karekökler, güçler ve hatta anlaşılması güç, Pisagor hesapları yapabilmelerini mümkün kılan matematik yeteneğini nereden edinmişlerdir? Alanları ve daireleri nasıl hesaplayabilmişlerdir? Bir dairenin 360 dereceye bölünebileceğini kim anlatmıştır onlara? Ölçümler için gerekli olan birimleri veren kimdir? Bugün Sümer tarihinden geriye kalan kalıntıları Mezopotamya'daki arkeolojik bölgelerde British Museum ve Louvre'da gezerek görmek kabildir. Tek kelime ile nefesinizi keser bu kalıntılar. Bana kalırsa Sümerler Mezopotamya'ya kadar süren uzun yolculukları boyunca teknoloji, kültür ve dinlerinin izlerini bırakmış olmalıdırlar. Fakat bırakmamışlardır. Çünkü aksi takdirde nereden geldiklerini bilebilirdik. Bazı arkeologlar Sümerlerin göç yoluyla gelmediklerini, Bağdat ile Basra Körfezi arasında kalan vatanlarında zaman içerisinde geliştiklerini ileri sürmektedirler. Son olarak Uruk'ta yürütülmekte olan kazılarda ev, kuş, ateş, tapınak, tanrı, gökyüzü, yağmur gibi nesne ve kavramlardan oluşan garip listeler bulunmuştur. Sanki bir eğitmen ilkel insanları toplayarak demiştir ki, iyi bakın bu nesnenin adı şudur. Evrime katkılarla mı karşı karşıya bulunuyoruz? Aslında Sümerlerle ilgili tartışmalar belli bir ölçüde uzlaştırılabilir. İsinde hüküm süren ilk hanedan, eski kraliyet merkezi olan Babil'in güneyindeki bu kentte, M.Ö. 1953-1730 yılları arasında tarih sahnesine çıkmıştır. Ve bu sıralarda geçmişin krallarının bir listesi çıkartılmıştır ve kopyaları korunmuştur. M.Ö. 4 ve 3. yüzyıllarda Babilli rahip Berossus bir parça da hayal gücüyle Yunanca tercümelerini yapmıştır. Yine de halen hizmete uygun bir merdiven bugüne kadar uzanabilmiştir. 1932 yılında ise Sümerologlar büyük bir şaşkınlık ve sevince gark olmuşlardır. Kral listelerinin orijinali Dicle Vadisi'nde Musul kenti yakınlarındaki Horsabat adlı Irak kentinde gün ışığına çıkartılmıştır. Böylece bilim adamları asıl ve tarihlerle yüz yüze gelmişlerdir. En eski ve en kesin hanedan listesi arkeolojik literatürde Babil Kral Listesi WB444 adını taşır. 20,5 santim kalınlığında ve gizemli kralları ta insanın yaratılış günlerine kadar indiren bir bloktan oluşmaktadır. Bunun devamı da Babil Krallar Listesi A adıyla tanınır. İlk hanedanın başlangıcı isimler ve tarihler okunmaz haldedir. 1830 ile 1530 arasında kalan ilk Babil hanedanı krallarını içermektedir. Krallar Listesi B bu açığı kapatmakta ve ilk hanedanı da zikretmektedir. Sümerlerin esrarı Krallar Listesi'nin bir tarih eseri ele geçmesiyle çözülebilmiş midir? Ne yazar? Esas dertler o zaman baş göstermiştir. WB444'e göre ilk 10 kral yaratılıştan büyük tufana kadar yönetimde kalmışlardır ki bu süre yaklaşık olarak 456 bin yıl tutmaktadır. Evet, en iyisi bu rakamı bir kez daha okuyun ve inanın bir baskı hatası falan yok. Kelimelerle ifade edilecek olursa tamı tamına 456 bin yıl. Büyük tufandan sonra krallık gökyüzünden geriye dönmüştür. Ve birbiri ardına iş başına geçen 23 kral 24.510 yıllık bir süre ile yönetimde bulunmuşlardır. Üstelik bu sürenin biraz da eklentisi vardır. Tam 24.510 yıl, 3 ay ve 3,5 gün. Evet, yalnızca birkaç yılcık. Kral listeleri resmi bir şekilde düzenlenerek hanedanlarca yönlendirilen kralları zikretmelerine rağmen 45, bilim adamları bir yerlerde bir şeylerin tutarsız olduğunu sezinlemişlerdir. Sümer topraklarında yorulmak bilmeyen çalışmalar yürüten Sir Leonard Woolley bile yeterli bir açıklama getirememiştir. 46. Arkeologlarımız ise değişik yönetim devreleri için belirtilen zaman dilimlerini aşırı astronomik bulmuşlardır. Eski standartlara göre sabit bir takım neticelere ulaşamamalarını normal karşılıyorum. Ve bu uzun yönetim sürelerinden doğan sorunla ilgili kişisel spekülasyonuma geçmeden önce Krallar Listesi'nden derlediğim bir seçme bölümü aktarmak istiyorum. Liste insanın yaratılışına kadar uzanmakta ve şu an için bizi ilgilendirmeyecek bir sürü sayfa işgal etmektedir. Krallar listesi WB444'ten örnekler. Krallık gökyüzünden indiği zaman krallık Erudu'da idi. Erudu da Alulim kraldı. 28.800 yıl hüküm sürdü. Alalgar 36.000 yıl hüküm sürdü. İki kral 64.800 yıl hüküm sürdüler. Badbat, Tibira'da. Enmen Luanna 43.200 yıl hüküm sürdü. Enmen Galanna 28.000 yıl hüküm sürdü. Sippar'da Enmen Duranna kraldı. 21.000 yıl hüküm sürdü. Bir kral 21.000 yılını hüküm sürdü. Suruppak'ta Ubartutu kraldı. 18.600 yıl hüküm sürdü. 5 şehir, 8 kral 241.200 yıl hüküm sürdüler. Tufan indi. Tufan indikten sonra ve krallık indikten sonra yeniden gökyüzünden çoban tanrı Dumuzi 36.000 yıl hüküm sürdü. 3 kral 108.000 yıllarını hüküm sürdüler. Larak'ta Enzip Ziyan'la 28.000 yıl hüküm sürdü. Atap 600 yıl hüküm sürdü. Atap'ın oğlu 840 yıl hüküm sürdü. Çoban Etena gökyüzünde yükselen ülkeleri güçlendiren kraldı. O 1560 yıl hüküm sürdü. Balih Etena'nın oğlu 400 yıl hüküm sürdü. Samug'un oğlu Tiskar 305 yıl hüküm sürdü. İlta Sadum 1200 yıl hüküm sürdü. Meskia Gaser, güneş tanrısının oğlu başrahipti, krallık Kiste'ydi. Kiste, Gaur kraldı, 1200 yıl hüküm sürdü. Gulla Nidaba Annapat, 960 yıl hüküm sürdü. Zukakip, 900 yıl hüküm sürdü ve kral, onun hükümranlığı 324 yıl oldu. Kutsal Lugalbanda, çoban olan 1200 yıl hüküm sürdü. Tanrı Dumuzi, balıkçı olan şehri Kuadır. 100 yıl hüküm sürdü. Kutsal Gılgamış babası bir Lillu cini idi. Kullab'ın yüksek rahibiydi. 126 yıl hüküm sürdü. Urnungal Gılgamış'ın oğlu 30 yıl hüküm sürdü. Urnungal'ın oğlu Utul Kalanma 15 yıl hüküm sürdü. Labeser 9 yıl hüküm sürdü. Bir anlamda kralların listesi tanrıların listesi olmaktadır. Krallar Sümerlerce yüceltilmekle kalmamış, aynı zamanda eğitmen ve öğretmen olarak da görülmüşlerdir. Gılgamış, Etana ve Enkidu adlarını taşıyan destanların kahramanlarıdır. Kral listelerindeki isimler çivi yazısı ile bezenmiş kil tabletler ve mühürlerde de zikredilmiş ve böylece bir ya da birkaç tarihçinin uydurması olmadıkları ortaya çıkmıştır. Krallar gerçekten mevcut olmuş ve etkileri günlük hayatın her kesimine damgasını vurmuştur. İyi hoş da bu akla hafsalaya sığmayan uzun hükümdarlık yıllarının anlamı nedir? Friedrich Schmitz, 46, Sümerologların içinde bulundukları kesmekeşle ilgili olarak şunları yazıyor. İlk bakışta hanedanların birbirlerini izledikleri izlenimine kapılınıyor ki bu da Sümer tarihinin boyutlarına sığması mümkün olamayacak bir takım sonuçlar veriyor. Bilimsel çevrelerde tarihçilerin hangi nedenden ötürü böylesine imkansız rakamlar kullanmış olabilecekleri hayret ve tartışma konusu oluyor. 46. Profesör Schmidt, Sümer ve Babil krallarının isim ve tarihlerini sunmadan önce temkinli bir dille taviz arıyor. Tufan öncesi hanedanlar dinler tarihi açısından her ne kadar ilginç olurlarsa olsunlar, WB'nin içeriğini destan mahiyetinde değerlendirerek pek fazları ciddiye almamalıyız. Bu başlangıç tarihlerini masallar ve destanlar sınıfında mı ele almalıyız? Konuları bu denli basite indirgeyerek içinden çıkılmaz olanı masallar ve efsaneler sepetine atarak işin içinden sıyrılabilir miyiz? Böyle bir davranış anlayamadığımız her şeyi şans dediğimiz o büyük büyücünün ellerine teslim etmek anlamına gelmez mi? WB dünyanın yaratılışından büyük tufana kadar toplam olarak 456 bin yıl hüküm süren 10 orijinal kral kaydetmektedir. Tevrat'ta Adem'in yaratılışından tufana kadar 10 atanın ismini zikretmektedir ki bu baylar da çok çok uzun ömürler sürmüşlerdir. 46. 68 yaşında kız çocuk sahibi olan Pablo Picasso, ilk kez 130 yaşında oğlunu kucağına alan Adem'e kıyasla oldukça genç bir erkekti. Ve yine 900 yaşında ölen Adem'le karşılaştırılacak olursa, 92 yaşında olduğu zaman Picasso ancak gençliğinin baharını sürmekteydi. Tufan öncesi peygamberi ve 10 atanın 7.si olan Enok daha da uzun ömürlüydü. Üstelik kendi eceliyle ölmedi ve Tanrı tarafından gökyüzüne alındı. Oğlu Metuselah tufandan çok çok öncesinde 969 gibi mübarek bir yaşta gözlerini yumdu. Jerotonloklara inanılmayacak kadar yüksek yaş oranlarıyla ilgili sorular yöneltecek olursanız, Amerikalı ve Rus uzmanlar doğanın insan yaşını 110 ila 120 civarında belirlediği hususunda söz birliği ederler. Mucizevi bir biçimde 150'yi bulan Bulgar çobanla ilgili raporlar ise yine masal dosyalarına aittir. Biri çıkar da bu tür olayları kanıtlamaya çabalayacak olursa, nasılsa doğum tarihlerini belgeleyebilecek destekleyici kanıtlardan yoksun kalacaktır. Koca karı masalı. Hayat süremiz vücutlarımızdaki 15 milyar hücrenin fonksiyonlarıyla belirlenmektedir. Bu hücreler yaşam boyunca bölünmekte ve vücudumuzun yeniden inşasında görev almaktadır. 20'lerden itibaren hücresel bölünmeler geri saymaya başlamakta, 30'dan sonra sona ermekte, en fazla 50 adet bölünme daha geçirmektedir. İnsanoğlunun 110 ve 120'ler gibi Tevrat yaşları beklemesi yalnızca bir arzu, bir düştür. Ta ki jerontolojik araştırmalar hücresel çürümeyi yavaşlatmayı başarana kadar. Eski devirlerden kalma mumya dokularını inceleyen bilim adamları farklı fizik yasalara tabi insanların hiçbir zaman mevcut olmadığını söylemektedirler. Bu tartışılmaz gerçeklerin ışığı altında Sümer ve Tevrat yazıcılarının, atalarının modern bilimin bile ulaşamadığı böylesine astronomik yaşlara ulaştıklarını iddia etmelerindeki nedeni anlamıyorum. Kalde'nin Ur kenti yakınlarındaki El Obeid tepesinde Sir Charles Leonard Woolley üzerinde şu sözcükler kızılı bir kil tablet bulmuştur. Ur Kurula Mes, Anni Padda'nın oğlu, Ur kralı Aanni Tadda'ya ithaf edilmiştir. Bu Mes Anni Padda, krallar listesinde tufandan sonraki 3. hanedanın kurucusu olarak geçmektedir. Kral listelerindeki isimlerin sanki birden fazla hükümdarlık etmiş ve birkaç yüzyıl için ortadan kaybolmuşçasına farklı zamanların farklı hanedanlarında yeniden ortaya çıkmaları şaşırtıcıdır. İşte bir örnek. Babil kralı Nabunaid, Sippar'daki güneş tapınağında bulunan tablette şöyle demektedir. Milattan önce 55-538.